Ayrım 47, sayfa 397. Yalan 25, Atatürk ve Masonluk. Atatürk Masondur. Atatürk düşmanlarının en popüler yalanlarından biri Atatürk'ün Mason olduğu şeklindedir. Aslında Türkiye'de her yeniliğe karşı olan muhafazakar kesime göre tüm yenilikçiler, tüm devrimciler, tüm cumhuriyetçiler Masondur. Bir ünlü Mason'un deyimiyle, kime yenilikçi düşünceleri sebebiyle gavur denmişse aynı zamanda mason da denmiştir. Ya da Falih Rıfkı Atay'ın ifadesiyle laisizm gibi masonluk da Türkiye cahillerince dinsizlik anlamında kullanılmaktadır. Yobaz'ın Atatürk masondu iddiasının belli başlı kaynakları şunlardır. 1. Armstrong, Bozkurt adlı kitabında Atatürk'ün de mason olduğunu ve Vedata Locası'na intisap ettiğini belirtmesi. 2. Atatürk'ün uşağı Cemal Granda'nın anılarında ve Falih Rıfkı Atay'ın bir konferansında Atatürk'ün mason olduğunu iddia etmesi. 3. Atatürk'ün nutukta sarf ettiği alem şumul saf ve lekesiz bir din ve cihan şumul ittihadı hükümet tahayyülü gibi sözlerin masonların temel felsefesine uygun düşmesi. 4. Atatürk'ün Uluslararası Mason Cemiyeti'nin 5-13 Eylül 1932'de İstanbul'da toplanmasına izin vermesi ve bu toplantının başkanı seçilen Üstad-ı Azam Mustafa Hakkı Nalçacı'nın Atatürk'e bir saygı telgrafı çekmesi üzerine Atatürk'ün de bu telgrafa Genel Sekreteri Hikmet Bayur'un bir telgrafıyla cevap vermesi. 5. Atatürk'ün yanında, yakınında yer alan ve çok önemli makamlarda bulunan Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü Aras gibi bazı CHP'lilerin mason olması ve CHP'li mason üyelerin Cumhuriyet Mahvili'nin Kızılay civarındaki binasında bir araya gelmesi. 6. Masonların yazdıkları kitaplarda, yaptıkları yayınlarda Atatürk'ü hep mason olarak göstermeleri, hatta İtalyan locasına kayıtlı olduğunu iddia etmeleri. 7. Atatürk'ün bazı fotoğraflarında masonlar gibi sağ elini göğsüne koyması. 8. Atatürk döneminde de mason localarının açılması. 9. Atatürk'ün mason localarını resmen kapatmayıp uykuya yatırmış olması. Örneğin AKP hükümetinin Atatürk Cumhuriyeti'ni tasfiye etme sürecinde desteklediği Derin Tarih dergisinin Haziran 2015 sayısında Yesevizade Alparslan Yasa, Mustafa Kemal masonluğa sadık kalmamış mıydı? Başlıklı makalesinde bu iddiaları tekrarlamıştır. Yasa makalesini şöyle bitirmiştir. Mustafa Kemal'in mason olduğuna dair deliller böylece sıralanıp gidiyor ama ne gariptir ki olmadığına dair hiçbir delile rastlanmıyor. Yine sırayla gideceğim. Önce Atatürk'ün mason olduğuna dair delillerin iç yüzünü gözler önüne sereceğim. Sonra da Atatürk'ün mason olmadığına yönelik delilleri sıralayacağım. Ancak bunlardan önce konunun altyapısını oluşturması açısından Osmanlı'nın ve özellikle Abdülhamid'in masonlarla ilişkisinden söz edeceğim. Çünkü Atatürk'ün masonlarla ilişkisi 2. Abdülhamid'in masonlarla ilişkisine fazlaca benzemektedir. İki farklı. 1. Abdülhamid döneminde açılan mason localarının sayısı Atatürk döneminde açılan localardan çok daha fazladır. 2. Abdülhamid masonların peşinde hafiye gezdirmesine karşın Atatürk'ün yaptığını yapıp mason localarını kapatmamıştır. Veya masonların diliyle söylersek uykuya yatıramamıştır. Osmanlı'da masonluk. Osmanlı'da masonluk 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır. Osmanlı'nın ilk masonları aynı zamanda Osmanlı Müslümanlarının matbaayla tanışmasını da sağlayan 28 Mehmet Çelebi ile İbrahim Müteferrika'dır. Osmanlı'da 1839 Tanzimat Fermanı'ndan sonra mason localarının sayısı Paul Dumont'a göre 1850-1875 arasında 30-40'a ulaşmıştır. Orhan Koloğlu buralarda 2000 ile 4000 arasında mason bulunduğunu belirtmiştir. 1856'dan itibaren Osmanlı'da İstanbul'dan İzmir'e, Mısır'dan Suriye'ye, Antep'ten Antakya'ya çok sayıda mason locası açılmıştır. O dönemde Amerika başta olmak üzere dünyanın belli başlı ülkelerinde de çok sayıda Mason locası vardır. İngiltere Kraliçesi Victoria, locaların koruyucusu ve veliaht prens, büyük üstattı. İsveç kralları babadan oğula, Hollanda veliahtı, Baden Büyükdükü, Alman İmparatoru, Portekiz kralı ülkelerindeki locaların başında bulunmuşlardır. Yine Fransa'nın önemli politikacıları ve başta Washington olmak üzere birçok Amerikan Cumhurbaşkanı Mason'du. Ancak Rusya, Avusturya ve bir süre İtalya locaları resmen kapatırken Osmanlı İmparatorluğu locaların faaliyetlerini kısıtlamaktan bile çekinmiştir. Osmanlı'da 19. yüzyılda Masonların hareket alanı öylesine genişlemiştir ki 1 Temmuz 1871'de İstanbul Hasköy'de bir Mason mabedinin temeli atılmıştır. Temel atma töreni gizlilikten, saklılıktan uzak, göstere göstere yapılmıştır. Levant Times gazetesi tam sayfasına ayırdığı bu görkemli törenden şöyle söz etmiştir. Türk İmparatorluğu içinde inşa edilen ilk Mason mabedini kurmak şerefi Hasköy'deki Britanya kolonisine ve özellikle bunların içinde çoğunluğu oluşturan İskoç elemanına nasip oldu. Kısa zamanda %7 faizli 5 sterlinlik hisseler satılarak 1000 sterlin toplandı ve Hasköy'de Musevi Mahallesi'nde bir arsa alındı ve 1 Temmuz günü tam bir Mason ihtişamı içinde temeli atıldı. Törene aralarında kadınlar da bulunan 150 kişi katıldı. İşlerinde Leinster, Oriental ve Bulver locaları gibi yabancı localardan kimseler de vardı. Aralarında özellikle Musevilerin bulunduğu çok kalabalık seyirci vardı. 19. yüzyılda hızla bir Mason cennetine dönüşen Osmanlı'da 20 Ekim 1872'de Veliaht Murat Prodos locasında Mason olmuştur. Osmanlı Masonları Padişah 2. Abdülhamit döneminde de faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Orhan Koloğlu'nun deyişiyle darbelere karışmamış olmaları koşuluyla çevresindeki Masonlara dokunmuyor, aksine hizmetinde tutmaya dikkat ediyordu. 2. Abdülhamit'in sadrazamları ve nazırları arasında birçok Mason vardır. Örneğin Mithat Paşa'yı sadrazamlıktan uzaklaştırdığında yerine atadığı Ethem Paşa Mason'dur. Abdülhamit donanmanın başındaki Amiral Hobart Paşa'yı İngiliz ve Mason olduğunu bildiği halde görevinden almamıştır. Dahası Hobart Paşa'dan sonra donanmanın başına getirdiği Wood Paşa da hem İngiliz hem Mason'dur. Wood Paşa anılarında Mason Hobart'ın Abdülhamit ile Mason Kraliçe Victoria arasında haber getirip götürdüğünü yazmıştır. Uzun saltanatı boyunca Abdülhamit aslında Masonlarla iyi geçinmiştir. Orhan Koloğlu şöyle diyor. Abdülhamit'in inkar edilmeyecek yumuşak politikası sebebiyle arada bir görülen propaganda yazıları bir kenara bırakılırsa 10 seneden fazla bir süre boyunca Masonların Abdülhamit aleyhinde bir kampanyalarına rastlanmamaktadır. Bu herhalde locaların Osmanlı topraklarında rahatsız edilmeden serbestçe çalışmalarına izin verilmesinden ileri gelmiş olmalıdır. Abdülhamit iktidarda bulunduğu sürece hiçbir anti-Mason yayın görülmedi. Masonluk aleyhindeki kampanya bir yana, Abdülhamit'in saltanatı arasında ülkenin birçok yerinde ilk kez locaların açıldığı görüldü. Açıkçası Masonluk daha da yaygınlaştı. İkinci Abdülhamit döneminde Osmanlı'da açılan belli başlı Mason localarına şöyle birkaç örnek vermek mümkündür. 1886'da Kayseri'de Hakiki Kardeşler Locası, 1898'de Ankara'da Veritari Consiata Locası kurulmuştur. Selanik'te İtalyan ve Fransız localarına ek olarak İspanyol locaları, Yanya ve Serez'de Yunan locaları açılmıştır. Gelibolu'da Union de Homs locası açılmış, Tommaso Briganti locası da yeniden canlandırılmıştır. 1887'de Trablusgarp'ta Cyrenaica locası kurulmuştur. Orhan Koloğlu'nun şu yorumuna katılmamak elde değildir. Bütün bu örneklerden varacağınız sonuç, Abdülhamit'le önemli bir mason kesim arasında oldukça dostça ilişkilerin var olduğudur. Dolayısıyla 2. Abdülhamit'i masonların tahttan indirdiği, Osmanlı'yı masonların yıktığı ve Cumhuriyeti masonların kurduğu şeklindeki komplo teorilerinin hiçbir bilimsel temeli yoktur. 2. Abdülhamit'i tahttan indiren İttihat ve Terakki'de masonlarla iyi geçinmiştir. İttihatçı önderler arasında Talat Paşa gibi çok sayıda mason vardır. Jön Türkler ve İttihatçılar için masonluk, 2. Abdülhamit'in istibdatından, baskısından kurtulmak için gizli bir sığınak, korunak oluşturmuştur. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi masonlarla iyi geçinen Abdülhamit, ülkedeki tüm muhaliflere kan kustururken mason localarına adeta zimmi bir ayrıcalık tanımış, locaları kapatmadığı gibi localar üzerinde ciddi bir baskı da kurmamıştır. İşte Jön Türk ve İttihat ve Terakki yöneticileri masonluğun bu koruyucu zırhından yararlanmak için mason olmuşlardır. Ayrıca mason iddiaçıların aynı zamanda Bektaşi olduğu da dikkate alınacak olursa, dünya görüşleri açısından da bu iddiaçıların mason olmakla bir sakınca görmedikleri söylenebilir. Orhan Koloğlu'nun İddiaçılar ve Masonlar adlı kitabında anlattığı gibi, iddiaçıların masonluğu milliyetçi bir harekettir, din karşıtlığı bahis konusu değildir. Siyonizm ve Yahudilikle hiçbir ilgisi yoktur. Enver Paşa, 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru mason localarının faaliyetlerini frenlemiş, localarda tamamen siyasetin dışına yönelip yardım faaliyetleriyle ilgilenmeye başlamıştır. Mütareke döneminde İttihatçı avı sırasında İttihatçıların sığındığı mason locaları kapatılmış, mallarına el konulmuş ve üyeleri sürgün edilmiştir. Bu mason İttihatçı avı için büyük üstatlığa İttihat Terakki karşıtı mason Rıza Tevfik getirilmiştir. Mason İttihatçıları yakalatan mason Rıza Tevfik, Sevr Anlaşması'nı imzalayan heyette yer almış, zafer kazanılınca ülkeden kaçmış ve 150'likler listesine alınmıştır. Türkiye'de mütareke ve işgal yıllarında etkisi azalmaya başlayan masonluk, Cumhuriyet döneminde kendini toparlamaya çalışsa da bir daha Osmanlı dönemindeki parlak günlerine geri dönememiş ve 1935'te kapatılmış veya mason diliyle söylersek uykuya yatmak zorunda bırakılmıştır. Cumhuriyette masonluk. Atatürk Cumhuriyeti, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilen bir bağımsızlık savaşı sonunda kurulması ve Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün özgürlük ve bağımsızlık sevdası nedeniyle kökü dışarıda, tüm akımlara ve tam bağımsızlığa engel her türlü yapıya temkinli, hatta soğuk yaklaşmıştır. 1930'ların devletçi ve milliyetçi politikalarından mason locaları da nasibini almıştır. Bu dönemde CHP önce bir şekilde locaları kontrol etmek istemiştir. Örneğin 1 Ağustos 1930'da umumi heyeti, büyük üstadı ve daimi heyeti seçmek için yapılan mason toplantısında tüzüğe aykırı olarak mason olan ancak delege olmayan CHP mütemidi Hakkı Şinasi Paşa itirazlara rağmen başkanlık makamına oturup seçimi başlatmıştır. Bunun üzerine tüm cemiyetleri kontrol eden CHP'nin bu mason cemiyetini de kontrol ettiği sonucuna varan birçok kardeş celseyi terk etmiştir. Yine bu tartışmalar sırasında Azim Locası'nın kapatılmasına karar verilmiştir. Atatürk'ün uzun süre iddiaçılarla birlikte hareket eden masonlara fazla sempati duyduğunu söyleyemeyiz. 1926'da İzmir suikastinden sonra iddiaçıları tamamen tasfiye eden Atatürk'ün zamanı gelince masonları da tasfiye etmeyi düşündüğü anlaşılmaktadır. Kemalettin Apak'a göre Cumhuriyet döneminde ilk Türkiye Büyük Locası Maşrak-ı Azam'ı Cemiyetler Kanunu'na uygun olarak bir yardım cemiyeti biçiminde örgütlenmiştir. 1926'da başlayan örgütlenme süreci 16 Mayıs 1929'da Türk Yükseltme Cemiyeti'nin kuruluşuyla tamamlanmıştır. Cumhuriyetin ilanından Masonluğun yasaklanmasına kadar 1924 ile 1935 arasındaki 12 yıllık sürede 24 loca beraat almıştır. Osmanlı döneminde yılda ortalama 4 loca beraat alırken, Cumhuriyet döneminde bu yarı yarıya azalıp 2'ye düşmüştür. 1920'lerde devrimlere yönelik tepkiler, Nasturi isyanı, Şeyh Said isyanı, Şapka isyanları, Atatürk'e yönelik İzmir suikasti gibi rejim karşıtı hareketlere karşı genç cumhuriyet, çok dikkatli olmuş, dışarıya bağlantısı olan herkesi, İttihatçıları, tarikatçıları, hilafetçileri ve masonları kontrol etmeye çalışmıştır. Masonluğun Türkiye Cumhuriyeti için tehlike olabileceğine yönelik ilk işaretler 1925 yılında Şeyh Said isyanı sonrasında ortaya çıkmıştır. İsyanın elebaşı Şeyh Said sorgusunda isyan gerekçelerini sayarken "Fermasonluk, laiklik de bizi çok müteessir ediyordu" demiştir. 1925 yılında Masonluğun Cumhuriyet için iki yönlü tehdit olabileceği ortaya çıkmıştır. 1. Masonluğu dinsizlik zanneden yobaz kesimin buna kızıp Cumhuriyete düşmanlık beslemesi. 2. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı İngilizci bir İslam Masonluğu yapılanmasının ortaya çıkması. 1925 yılında devrim karşıtı faaliyetleri nedeniyle istiklal mahkemelerince kapatılan ve kurucuları mahkum edilen Tarikat-ı Salahiye Cemiyeti bir İslami Masonik yapılanmadır. İngilizce bir İslam Masonluğu oluşturmayı amaçlayan cemiyet, 1919 yılında kurulmuş ve Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkmıştır. Cemiyet, Şeyh Said isyanına destek vermek, Vahdettin'le bağlantı kurmak, İngiltere'nin isteğiyle hareket etmek gibi faaliyetlerle suçlanmıştır. 1930 yılında Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan Cumhuriyet'e düşman bütün akımların anlatıldığı raporda Tarikat-ı Salahiye'nin başkanı Kiraz Hamdi Paşa bölümünde şunlar yazılıdır. Tarikatın ilkeleri tamamıyla masonlardan alınmış İslam masonluğundan başka bir şey değildir. Rapora göre bu Kiraz Hamdi, daha önce 150'likler listesine alınıp sürgün edildikten sonra İngiliz ajanlarından aldığı paralarla örgüt kurup yayınlar yapmıştır. Atatürk'e masonların cumhuriyet için bir tehlike olabileceğini düşündüren başka bir olay da 1930'larda İzmir'de gerçekleşmiştir. Sadece laik tezin ve ondan alıntı yapan Orhan Koloğlu'nun kitaplarında rastladığımız bu olayın özü şudur. İzmir'de bir locada harf devrimine karşı bir konuşma yapılmış. Konuşmacı mason eski harfleri öğrenemeyecek olan yeni nesillerin geçmişlerinden kopacakları tezini işlemiş. Bunu öğrenen Atatürk de masonları ilerici bilirdim. Devrimleri savunacaklarına köstek olmaya başladılar. Galiba kapanmalarının zamanı geldi demiştir. Devrimleri konusunda çok duyarlı olan Atatürk'ün kulağına eğer gerçekten de bu ve buna benzer birkaç devrim dedikodusu bile gitmiş olsa eserini koruma içgüdüsüyle locaları kapatmaya karar vermiş olabilir. 1930 yılında devletin resmi raporunda Tarikat-ı Salahiye Cemiyeti'nin İngilizce bir İslam masonluğu oluşturmayı amaçladığının belirtilmesinden 1930'daki çok partili seçim denemesinin rejim karşıtı bir harekete dönüşmesinden ve yine 1930'da Menemen'de Kubilay'ın devrim karşıtlarınca öldürülmesinden bir yıl sonra, Türk ocaklarının kapatıldığı yıl 1931'de Atatürk'ün Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt basında Mason karşıtı bir kampanya başlatmıştır. Ayrım sonu. Sayfa 405.